Orkun Yazgan'la spor gündeminin tam zamanı.
Herkese merhaba, podcast dinleyen hoş geldiniz. Ben Orkun Yazgan, MediaMarkt'ın katkılarıyla yeni bir bölümde de birlikteyiz. Ligde bir hafta daha geride kaldı ve artık şampiyonluk mücadelesinde bambaşka bir sayfa açıldı. Galatasaray 4 gollü galibiyet. İyi, ilk başlarda zorlandı ama sonrasında arka arkaya gelen gollerle 4-1'lik galibiyetle haftayı tamamladı. Pendik Spor'u taraftarı önünde, kendi sahasında, seyircisi önünde 4-1'le geçti. Ve Fenerbahçe'nin rakibinin maçını beklemeye başladı. Fenerbahçe Sivas deplasmanındaydı. Sivas deplasmanı her zaman zorlu olur. Sivas Spor her zaman 3 büyüklere de, 4 büyüklere de zorluk çıkaran bir takım. Ve aynı şekilde 1-0 Fenerbahçe öne geçti. 1-1 oldu. İrfan Can Kahveci bu yılın golcü futbolcusu. Gole katkı konusunda, asist konusunda çok ciddi işler yapan, kariyerinin belki de en iyi sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci'nin 80. dakikada golü geldi. Bu arada perdeyi de Fred açmıştı. Müthiş bir golle 90'a gönderdi sol ayağıyla. Sonrasında Koyta'nın golü gelmişti. 2-1 Fenerbahçe öne geçti ve maç bu sonuçla bitecek. Şampiyonluk mücadelesi de kaldığı yerden devam edecek diye düşünürken 90 artılara geldiğimiz zaman çok tartışılan, çok konuşulan bir penaltı. Cicu mu müdahale etti Sivasporlu oyuncuya, Livakovic mi dokundu derken hakem penaltı vermedi fakat VAR'a gidildi. VAR'da da bir Alman yardımcı hakem vardı, VAR hakemi vardı. Yine dışarıdan gelen bir yabancı hakem ve penaltıya hükmedecek bir şekilde pozisyonu izlediler orta hakemle beraber ve sonrasında penaltı noktasına tekrar hakem geldi. Manaş penaltıyı gole çevirdi ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Hatta 2-2'den sonra da bir offside dolayısıyla Fenerbahçe'nin sayılmayan golü oldu. Geçerli olmayan daha doğrusu golü oldu. Fenerbahçe yıkıldı. Fenerbahçe kamuoyu yıkıldı. Fenerbahçe camiası, taraftar yıkıldı. Fark 4 puana çıktı. Ligin bitimine sadece 5 hafta var. Bu şekilde gitse zaten bir Galatasaray-Fenerbahçe maçı vardı. Fenerbahçe o maçı kazandığı takdirde Galatasaray'ı geçebiliyordu. Şampiyonluğa yürüyebiliyordu. Şu anda o maçı kazansa bile, Galatasaray diğer maçlarını kazanırsa şampiyon oluyor. O yüzden Galatasaray taraftarında büyük bir coşku var. Hem sosyal medyadan takip ettik hem WhatsApp gruplarından. Fenerbahçe camiasına tam ters oklar hem İsmail Kartal'a dönmüş durumda hem Ali Koç'a başkana dönmüş durumda. Ben şu şekilde yorumlayacağım. Yani çok fazla teknik değerlendirmeye girmeden zor deplasman. Galatasaray'da puan kaybetmişti Sivas'a karşı, bu olabilir. Ama Fenerbahçe'de sorunu ben şu şekilde farklı bir yerden bakmak istiyorum. Katılır mısınız bilmiyorum ama hem bir tespit olarak hem de daha önceki tecrübelerime dayanarak hep şunu söyledim. Fenerbahçe'de çalıştığım dönem ve ayrıldıktan sonraki tüm yayınlarda, programlarda hep şunun altını çizdim. Savandıra, Florya, Ümraniye bu takımların karargahı. Futbol organizasyonunun merkezi. Dolayısıyla orada kafaların rahat olması gerekiyor. Orada konsantrasyon olması gerekiyor. Orada tek bir hedef için çalışan futbolcular, teknik heyet, hocalar ve diğer tüm malzemecisi, sağlık ekibi, doktor hepsinin mümkün olduğu kadar dışarıyla ilgilenmeden kendi işlerine bakmaları gerekiyor. Şimdi Fenerbahçe bunu yapıyordu. Sezon bu şekilde başladı. Ali Koç ve yönetimi daha önceki sezonlarda yaptığı hatalara düşmediler. Megafonla yapılan açıklama vardı. Bein Sports'la girilen bir çekişme, mücadele, kavga vardı. Nihat Özdemir dönemin başkanıyla aynı şekilde vardı. Bu yıl bu kez İsmail Hoca'da top. Yönetimde onu destekledi mümkün olduğu kadar. Ve müthiş bir aslında puan ortalamasıyla tüm maçlarını kazanarak. Hani kazandığında yeşil gözüküyor ya sosyal medya sitelerinde. Yeşil yeşil yeşil geldi. Avrupa'da 3 tane turu, ön eleme turlarını çok rahat geçtikten sonra gruptan lider çıktı. 16'lar grubuna direkt kaldı, 32'leri atladı ve ben en başından beri Avrupa'da da bu şekilde giderse yarı final final olabilir diyordum. Olympiakos maçında dağıldı takım, onu anlatacağım. Yine aynı şekilde yönetim işini yapıyor, işte maddi imkan sağlıyor, takımın arkasında duruyor. İsmail Hoca işini yapıyor, roller belli derken bu Trabzonspor maçıyla ve ondan öncesinde de işte zaman zaman açıklamalar, Galatasaray'la girilen polemikler. Galatasaray camiası bu tarz polemikleri, hani bir laf atıp ortaya bırakıp sonra onu takip etme, sonra onun arkasında durmaya da durmama gerekirse çok daha iyi yapıyor. Çok daha diplomatik anlamda iyi yapıyorlar. Yani yönetim için söylüyorum. Erdem Timur, Dursun Özbek. Fenerbahçe bu konuda bir anda dağılıyor. Ya çok uzuyor. Ali Koç bir basın açıklaması yapıyor. Divan kurulu konuşması yapıyor. Bunun %90'ını Galatasaray'a ayırıyor. Bu kez Galatasaraylardan cevap geliyor falan. Yavaş yavaş top zaten sahanın dışına çıkmaya başlamıştı. Sonrasında da işte Trabzonspor maçının ardından yaşananlar. Şimdi orada tabii ki maç iptal edilmeliydi. Maç orada 2-0'dan 2-2'ye geldiğinde o şekilde bitse lig belki o zamandan bitecekti. O anlamda haklı Fenerbahçe camiası da, Ali Koç da, birçok benim Galatasaraylı Beşiktaşlı dostum da buna hak verdiler. Fakat ligden çekileceğiz diye bir şey ortaya atıldı. Ona o atıldığı andan itibaren bütün camianın güçleri bir araya geldiler. Bir takım açıklamalar yaptılar. Başkan Aziz Yıldırım'dan açıklamalar geldi. Aykut Kocaman'dan açıklamalar geldi. Uğur Dündar'dan açıklamalar geldi. Ve taraftar tabii kendi arasında konuşmaya başladı. Tüm bu konuşmaların ardından tarihi bir kongre, genel kurul, olağanüstü genel kurul toplandı stadyumda. Orada çok daha net bir şekilde şu mu yapacağız, şunu yapacağız derken taraftara sorayım. Kararın pozitif yanları, negatif yanları, şunu çekilsek böyle olur. Çekilmezsek maddi olarak böyle olur. Maça mı çıksak, şunu mu yapsak, bunu mu yapsak derken orada bir karmaşa başladı. Ve oradan da çok enteresan bir şekilde Süper Kupa maçına çıkmama, çıkılırsa da genç takımla U19'a çıkma. Onunla ilgili de programlar yaptık, anlatımlar yaptık. Tabii ya bir protesto hakkı vardır Fenerbahçe'nin. Denizli'den itibaren 3 Temmuz'da yaşananlar, kurşunlanan otobüsler. Bunu sağduyulu bakan herkes hakkını verir ama... Yani genç çocukları orada maça çıkartmak, bir de yenik durumdayken kafaları önde sağdan çıkmaları filan pek güzel olmadı. Ve o sırada gelen haberler Samandıra'da da takımın, kaptanların filan özellikle Süper Kupa maçını oynamak istediği üzerineydi. Dolayısıyla bu kararla beraber sezonun bir tane kupası, zaten Türkiye Kupası'ndan elenmişti Fenerbahçe, sezonun bir kupası daha bu şekilde gitti. Yani Süper Kupa maçı ve o maçın öncesinde ve sonrasında yaşananlardan takımı uzaklaştıramadı İsmail Kartal. Bunu ciddi olarak söylüyorum. Altını çizerek söylüyorum. İlk maç Adana Demirspor maçı. O maç iyiydi. 4 gollü güzel bir galibiyet. Fakat sonrasında işte sorunlar başladı. Önce ilk Olympiakos maçı 3-0'lık. Avrupa'da daha bir tur önce Jiloaz karşısında şov yapan, orada Jiloaz'ı sağlı sollu 3-0 yenen Fenerbahçe, İsmail Hoca'nın da sakatlıklardan dolayı diyelim, eksik tercihlerinden, zorunlu yanlış tercihlerinden diyelim, İsmail Yüksek, Ferdi Fred ilk başta oynamadılar. Fakat meğerse antrenmana çıkmamışlar. Onu da doğru düz iletişimde anlatılabilirdi. Bunu da çok altını çizdik. Sonrasında onların girmesiyle 3-2. İkinci maç için avantajlı bir skor. Ama diyorum ya, sağ içi, sağ dışı, tartışmalar, takım gergin. İsmail Hoca'nın gerginliği zaten maç içinde ayrı gözüküyor. Maç sonrası röportajlarda ayrı gözüküyor. Yıllarca çalıştım. Sürekli öyle biri değildir. O yüzden bir takım iletişim metotlarıyla, basınla, sosyal medyada yine haber yapan arkadaşlarımızla, bizlerle bir araya getirip hocanın aslında samimi tarafıyla bir takım mesajlar vermesine imkan tanıması gerekirdi iletişim ekibinin. Ben de iletişimden geldiğim için özellikle bunun altını çiziyorum. O da yapılmadı. Kapalı kutu, sinirli, gergin İsmail Hoca da öyle gözüküyor. Ve 3-0'dan 3-2 fena bir skor olmadı. Bir geri dönüş oldu. Maç başlar başlamaz bir hafta sonra geldik rövanşa. İrfan Can Kahveci yine sahnede, daha 11. dakikada 1-0. Yani skor cepte. Oradan sonra taraftarla, oradan sonra güçle, baskıyla atılacak bir gol yarı final demek anlamına gelecek. Ama stada giden arkadaşlarımız da anlattı. Biraz da taraftara batıralım. Yani iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına filan derler ya. Biraz da taraftardan bahsedelim. Maçı takip eden arkadaşlarımız, haberci arkadaşlarımız. Mesela Habertürk'ten Ahmet Selim Kul dedi ki, zaten gerginlikle yaşayan ve takıma hani baskı anlamında çok olumlu görüntüler vermeyen Fenerbahçe taraftar için 90 dakika bir maç, sonra 120 dakika, hatta penaltılar oradaki sinir harbini kaldıramayacakları belliydi. Yine omurtular takıma karşı, İsmail Hoca'ya karşı böyle ahu içinde, yani deyim yerindeyse efektle canlandırmaya çalışıyorum. Geçen bir 90 dakika, sonra 120 dakika ve o renksiz, enerjisiz yönetimin bu sürekli sağ dışında yaptığı açıklamalar, maça çıktık çıkmadıkla dengesi bozulan camia, takım ve sonuç ortada. Tamamen yani %100 değil tabii ama yani bunun da çok ciddi anlamda katkısı olduğunu düşünüyorum. O dağınık halin, o konsantrasyonun bozulmasının. Ve sonrasında birkaç gün sonra zorlu bir deplasman ve az önce de aktardığım gibi Fenerbahçe iki kere öne geçmesine rağmen son dakikada bir penaltı golü. Tartışılan bir penaltı golü ama VAR hakemlerin yabancı olmasını da yine Fenerbahçe istemişti. Bu da ne diyelim, bir hani kaderin oyunu diyelim. Tırnak içinde tabii ki. Evet, gelinen noktada 4 puan fark var. 5 hafta kaldı. Tabii belli olmaz. Yani Galatasaray'da Hatay maçında 2 hafta önce çok zorlanmıştı. 1-0 ancak kazanabildi ki Hatay düşme hattında olan bir takım. Son Pendik Spor maçının da ilk 30-35 dakikası, yani gol gelene kadar, Icardi'nin müthiş organizasyonla gelen golüne kadar yine böyle bir acaba durumu olmuştu. Ama bir anda çözüverdi Icardi'nin müthiş katkısıyla. Sonrasında Barış Alper çok canlı oyuncu. Kerem Aktürkoğlu gibi bir oyuncuyu kesebiliyor mesela hoca. O da sonradan giriyor. O da penaltıdan da olsa, tekrarla da olsa golünü atabiliyor. Kerem Demirbay işler yapıyor. Muslera çok iyi bir kaptan. Abdülkerim müthiş bir savaşçı. Ve Abdülkerim'le ilgili Fenerbahçe yönetiminin diyelim sezon başında yani 2 yıl önce transfer döneminde yaptıkları da hep konuşuluyor. Oyuncunun nasıl üzüldüğünü ve hem sinirlendiğini ve hem de hayal kırıklığına uğradığını filan. Neyse bunları da kattığımız zaman Galatasaray şu anda bir adım önde olmaktan hep öyle diyorduk. Bu sefer artık 3-5 adım öyle epey bir öne geçti. Bu dakikadan sonra Galatasaray'ın elinde Fenerbahçe'ye mağlup olsa bile Fenerbahçe'yle hatta berabere kalsa bile kazandığı maçlarla Galatasaray yoluna devam edebiliyor. Şampiyon olabiliyor. Evet, bu haftanın öne çıkan şampiyonluk mücadelesindeki detayları, biraz nüansları, biraz da farklı açıdan aktarmaya çalıştım. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Elektronik alışverişin uzmanı MediaMarkt, Orkun Yazgan'la spor gündemini sundu.